Kadının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yaratıcılık hakkında konuşacağız. Son zamanlarda izlediğim filmlerden ve okuduğum kitaplardan esinlenerek yaratıcılığın hayatımızdaki öneminden ve aynı zamanda gelecek kuşaklara bir hikaye anlatma adına ne kadar önemli olduğundan bahsedeceğim bu bölümde. Çayınızı kahveniz hazırsa hadi bölüme geçelim. Tam kapanma haberini bir iki gün önce aldık. Doğal olarak böyle bir eyvah önümüzdeki günler nasıl geçecek diye bir kaygı tahminim sizde de vardır diye düşünüyorum. Ben açıkçası 10 gündür psikolojik olarak kendimi bu kapanmaya hazırlıyordum. İster istemez çünkü geçen seneki 3 aylık süreci aşağı yukarı 3 ay süren süreci biraz tetikliyor. Tabii ki ilk ay aslında fena değildi. Neden? Hani uzun süre herhalde hiçbirimiz bu kadar evde vakit geçirmemiştik. Biraz dinlendik, vakit ayıramadığımız şeyleri yaptık falan. Ama daha sonrasında ikinci ayda ben epey zorlandığımı hatırlıyorum. Üçüncü ayda zaten hani kafaya huni takıp gezmelik kıvama gelmiştim. Tabii şimdi bir sene oldu ve bu bir senenin üzerine tekrar bir haftalık da olsa, iki haftalık da olsa, üç haftalık da olsa bir kapanma fikri tabii ki can sıkıcı. Ama bir yandan da bunun gerekli olduğunun farkındayız tabii ki rakamlara bakınca. Ama aynı zamanda bir yandan da kapanma sürecinin yani belli yöneticiler tarafından halkı destekleyecek şekilde yapılması gerekiyor. Bunun da bilincindeyiz. Mesela işte memurlara bir destek, yani tam maaş almaya devam ediyorlar. Ne güzel memurlar için. Ama özel sektör için aynı şeyin geçerli olduğunu göremiyoruz maalesef. Sonuçta hepimiz de memur değiliz. Yani kimimiz kurumsal şirketlerde çalışıyor, kimimiz kendi işini yapıyor. Ve bizler de ülkeye değer üreten insanlarız. Bu anlamda bir destek görememek tabii ki önümüzdeki günlerde bizi maddi olarak epey zorlayacak. Bunlar bir kenara, yani bahsetmeden edemiyorum ben. Sonuçta yani Türkiye'nin gerçekleri, bir yandan zaten yani gündemdeki haberler artık neye şaşıracağız ki falan derken hakikaten şaşıracağımız şeyler bir şekilde olmaya devam ediyor. En son bugünlerde konuştuğumuz şey de alkol yasağı. Önümüzdeki günlerde özellikle derken tam olarak kapanma döneminde alkol yasağının geçerli olduğunu duyurdular ve kim insan bunu tartışıyor. Ama ister istemez neden böyle bir yasak uygulanıyor diye düşünüyorum ben. Çünkü konuşulması gereken çok daha vahim şeyler var. Mesela aşılar neden işte hala tamamlanamadı ya da özellikle işte toplumun en hareketli kesimi olan 30 ve 40 yaşa henüz o aşılar neden inemedi? Ekonomik anlamda bazı açıklamalar bekliyoruz. İşte bunlar Merkez Bankası'nın başkanının neden bir gece vakti değiştiği, aynı zamanda dolar ve euronun ve pound'un gidişatı. Gençler olarak gelecek kaygımız var. Çünkü işsizlik çok yüksek oranlara baktığınızda. Ve bu sonuçta bir şeyler aldığımız zaman ya da Avrupa'ya seyahate gitmek istiyoruz. Çünkü dünyayı görmek istiyoruz, kendimizi geliştirmek istiyoruz. Hani bu imkanlardan da Avrupalı bir genç bunu yaparken biz neden yapamıyoruz? Ufkumuzu genişletmek adına bu tarz şeyleri belki konuşmamız gerekirken bize hala alkol yasağı gibi aslında yani hiç konuşmamamız gereken bir yandan da en başta zaten hiç tartışılmaması gereken bir konuyu önümüze sunuyorlar. Bu da bir soru işareti tabii ki. Bugün tabii ki bunları konuşmayacağız. Ama artık beni de birazcık tanıdınız. İster istemez gündemden biraz bahsetmek zorunda hissediyorum kendimi. Nerede yaşıyoruz? Kimlerle yaşıyoruz? Bunların farkında olduğumuzu ve bir yandan bir genç olarak böyle kaygılarımızın olduğunu, sizin de eğer böyle kaygılarınız varsa bu konuda yalnız olmadığınızı hatırlatmak için. Bugün umutlu bir yerden konuşacağım ama ne, yani ölçek olarak ne kadar umutlu ya da nereye kadar umutlu diye soracaksanız, uzun dönem bir umuttan bahsediyorum. O da tabii küresel ısınma eğer yaşadığımız dünyanın sonunu erken getirmezse. Bir de en büyük ölçekte böyle bir problemimiz var. Hayat tarzlarımızı değiştirip buna göre yaşamayı, yeni bir yaşam şeklini göz önünden geçirmemiz gerekiyor. Bunların içinde ne var en basitinden? Alışkanlıkları değiştirmekten bahsediyorum aslında. Doğada yok olmayan şeyleri kullanmamamız gerekiyor mesela en başından. Jenerasyon olarak böyle değişiklikler yapmamız lazım. Bunların içinde ne var? Doğada kaybolmayan kulak pamukları mesela. Pamuklar, normal pamuk yani. Daha sonra plastik olan herhangi bir şey aslında. Özellikle su şişeleri. Onlar gerçekten çok alınan ve aynı zamanda kaybolması işte seneleri alan. Yani burada 3-5 seneden bahsetmiyoruz. 600-700 seneden bahsediyoruz. Z jenerasyonu çok daha farkında geliyor bunun. Okullarda da ona göre bir noktada eğitiliyor. Yani hayat standartlarımızı bu anlamda değiştirmemiz gerektiği. Standart demek belki doğru değil bu arada. Çünkü yukarı ya da aşağı bir değişim olmuyor. Hani yanınızda sadece cam bir şişe taşımanız gerekiyor. Bununla ilgili bir sürü marka var artık. Ben de kendime iki tane aldım. Bir tanesi evde duruyor. Bir tanesi de arabada duruyor. Onu işte her arabaya inip çıktıkça bir şekilde dolduruyorum. Şimdi de bu ara bu tekrar kullanılabilir kulak temizleme, onlardan İngilizcesi swab diye geçiyor. Eminim bulursunuz internette. Burada hani herhangi bir marka vermek yerine. Tamponlar bir de bu şekilde problem. Onlar da pamuklardan yapıldığı için henüz o kaplardan kullanmadım. Yalan söylemeyeyim. Ama o kaplardan da almayı düşünüyorum. Çünkü pedle hiç rahat etmiyorum açıkçası. Özellikle yazın ya da uyurken çok rahatsız edici oluyor. Bunlar da bir yandan düşündüğüm şeyler. Yani alışkanlıklarımızı gerçekten değiştirmemiz gerekiyor. Onun dışında mesela artık ben de hiç düşünmeden yaptım. Eczaneye ya da küçük bir yere giriyorsam hep bir poşet veriyorlar illaki. Hatta bazen bir yere gittim diyelim, bir kazak aldım. Onun da poşetini almıyorum. Yani başka bir alışveriş yaptıysam, orada da özellikle hani mangozara gibi yerlerde plastik zaten yok artık. Hani almıyorum poşet. Tek bir poşette aynı şekilde tutuyorum. Alışveriş yapıyorsam eğer. Bunu bir sürü yerde duymuşsunuzdur. Markete gidiyorsanız eğer başka bir çanta almak. Bazen ben de unutuyorum. Eğer böyle tek bir poşete sığdırabiliyorsam eğer, onu da daha sonra çöp poşeti olarak hani kullanıyorum. Hani böyle çok iyi yapıyor muyum? Hayır. Yani ama değiştirmeye çalışıyorum bazı şeyleri. Buzdolabı poşetlerini mesela almıyorum uzun süredir. Onun yerine hani cam kaplar var ya kapaklı. Peyniri de, tereyağını da hani buzdolabına geri koyduğum ya da kapalı tutmam gereken her şeyi orada tutuyorum. Onun dışında aklıma gelen, burada tabii belki en çok yaptığım şey benim dışarıdan yemek söyleme kısmı. Orada da sonuçta plastik, hani plastik kutu içinde gönderiyorlarsa eğer, hani bir tek Çin yemeğinde o kağıt karton kutularda geliyor. Genellikle ya da diyelim köfte söyledim, onlar da alüminyumda geliyor. Ama plastik kapta geliyorsa o sıkıntı tabii ki. Hani bir yandan da bu şekilde hayat tarzını değiştirmeye çalışıyorum. Böyle bir çaba içerisindeyim. Eğer hani vaktim oldukça da bu tarz şeyleri sosyal medyadan paylaşmaya çalışacağım. Normalde yaklaşık 2 sene oldu. Hani herhangi bir şekilde bir ürünü koyduğumu görmemişsinizdir. Özellikle yapmıyorum çünkü. Ama bu konu bence farklı bir yeri var. Çünkü alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bunun içine hatta bu hızlı moda dedikleri, yani bazı yerlerden işte tişört falan ya da ne bileyim bir şey alıp bir yaz iki yaz giymek yerine daha uzun ömürlü dayanabilecek markalardan kıyafet alma. Bu anlamda aldığım kıyafetlerin de yani ne için kullanıyorum ya da bu uzun süre dayanabilecek bir şey mi tarzında daha düşünceli olmaya çalışıyorum. Bunu da uzun zamandır kafamda olduğu için böyle tek bir bölümde en azından toparlamak istedim. Eğer benimle bu anlamda paylaşacağınız, hani sizin uyguladığınız şeyler varsa Zor Kadın Podcast'i ekleyerek storylerinize ya da kullandığınız ürünleri beni tagleyin. Ben onları paylaşacağım. Burada önemli olan hani tek bir ürünü önermek değil, birbirimize opsiyonlar sunalım. Hani oradan rahatça kullanabileceğimiz ve alışkanlıklarımızı değiştirecek ürünler alalım ve öbürlerini artık kullanmayalım. Başka bir konuya gelirsek, Oscar'lar vardı bu hafta. Yani ben bu hafta izledim. Tabii pazartesi izledim. Normalde öncesinde izlerdim filmleri teker teker. Ama bu sene olmadı. Benim de hiç radarımda değildi açıkçası. Oscar'lar hani gelecek filmleri izle gibi. Mutlaka izleyip pek diye bir liste çıkarttım. Ve bu listenin en başında Promising Young Woman vardı. Ve izledim filmi, sonra kalktım bu kayıta başladım. Aslında aklımda en az şöyle bir 3-4 tane izleyip daha sonra konuşmak vardı. Ama film o kadar yani içimde bir şeylere uyandırdı ki açıkçası şey yapmadım, yani ertelemek istemedim. Biliyorsunuz uzun süredir de zaten program kaydetmiyorum. Bunun da bir sebebi var. Her bölümde de bunu söylüyorum, belki son 2-3 bölümdür yani özellikle. Motivasyonla ilgili bir düşüklük var. Bu tabii ki yani içinde bulunduğumuz, dünyanın içinde bulunduğu, Türkiye'nin içinde bulunduğu size çok yani yeni değil, yani hepinizin yaşadığı şeyler. Ve keyfim yok açıkçası. Bazen dertleşmek içimden geliyor ama açıkçası daha fazla dert anlatmak da istemiyorum. Hani ya biz zaten bunları yaşıyoruz, bize ne anlatıyorsun diyeceksiniz gibi geliyor. O yüzden kendime böyle bir şeylerden şikayet ederken dinlemek, duymak rahatsız ediyor beni. İçime sinmeyince de o yüzden paylaşmıyorum. Hatta uzun bir süredir kadın konularıyla ilgili çok bir şey de okuyamıyorum açıkçası. Çünkü İnsanın başka dertleri olunca konu buralara gelmiyor. Onu gördüm. Bunu zaten daha önce konuşmuştuk. Maslow'un üçgeninde önce var olma, yani var olmak için o üçgenin en altında çok temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Onlar karşılandıktan sonra ikinci adıma geçebiliyorsunuz. Ve böyle bir şey aslında hani benimki ve aşağı yukarı sizin de yaşadığınız. Şu an dünya böyle bir yerde aslında. Tabii ki çok gelişmiş ülkelerden bahsetmiyorum. Hani kimi ülkeler ekonomileri anlamında çok güçlü oldukları için hem maaşları ödeniyor hem sağlık anlamında bir kaygı çekmiyorlar. Bunda sağlamasını nereden geliyoruz? İşte akşam haberlerde Hindistan'ın rekor kırdığını, özellikle ölüm konusunda, yani görüntülerden de anlaşıldığı üzere ya da hastane dediğiniz şey bile orada hijyenik değil. Zaten beni hani yakından dinleyenler bilir. Ocak ayında bir gezim olmuştu benim Hindistan'a. Orada yaklaşık 10-15 senedir Hindistan'a giden arkadaşlarımız vardı iş için. Kendi söyledikleri de bu yöndeydi. Yani biz yanımızda hep bir ilk yardım çantası götürürüz. Diyelim bir şey oldu herhangi birbirimize, birbirimize ilk yardım yaparız. Çünkü hani hasta olsan bile ya da bir şey gelse bile başına, kalkıp hastaneye gitmek mutlaka seni başka bir hastalığa, enfeksiyona ya da bunun gibi bir şeye maruz bırakacak. Yani bu Hindistan'ın ekonomisiyle, hem ekonomisi hem de şartlarıyla ilgili tabii ki. Hindistan her ne kadar nüfusu yüksek de olsa, ki nüfusun çok olması ülkeler için bir artıdır normalde, ama gelişmiş bir ülke değil. Hani bu da ne demek oluyor? İşte bir kişinin, averaj bir vatandaşın senede kazandığı paradan onun ulaşabildiği sağlık hizmetlerine, aynı zamanda o kişinin eğitim, yani bedava olarak tabii ki özel okuldan bahsetmiyorum, devletin sunabildiği eğitimlerin ne olduğuna, bu eğitimlerin içine sadece ilkokul girmiyor, aynı zamanda lise, üniversite ve yüksek lisanslar da ya da doktoralar da bunun içerisinde. Özellikle yani devlet okulları dediğimiz, ki çoğumuzun anne babası devlet okullarında okuyup yine de iyi liselere ve iyi üniversitelere hazırlanıp meslek sahibi olan insanlar. Şimdi bu dönemde devlet okullarında İlköğretim, liseyi okuyan öğrencilerin ileride ne kadar yeterli bir eğitime sahip olup olmadığını göreceğiz. Çünkü yani hem korona ile ilgili hem de müfredatla ilgili, EBA sistemi ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Çocukların ellerinde işte laptop ya da tablet olmayışı, onun da dışında eğitim sisteminin içeriğiyle ilgili büyük soru işaretleri var. Zaten ülkemizde de 4 senede bir değişen bir eğitim sistemi var, yani hiçbir istikrar yok. Böyle şeylerin istikrarlı olması aslında güvenilir olduğu ve verilen eğitimin nitelikli olduğu anlamına gelir. Ama Hindistan örneğinde görüyoruz ki nüfus her şey değil. Aynı zamanda değer yaratabilen insanlar yetiştirmek gerekiyor. Bunu hangisiyle ilgili? Bu da kişinin hem refah seviyesiyle ilgili, yani toplumun refah seviyesiyle ilgili ve yani o kişinin, yani toplumun içindeki bireylerin bir şeyler üretebilmek için, değer yaratabilmek için eğitim görmesi gerekiyor. Eğer bu eğitime erişemiyorsanız, aynı bizim ülkemizin sanayi devrimini kaçırdığı gibi, hep bu konuşulur ya, hani Osmanlı o dönemlerde, Cumhuriyet'in ilk yıllarında da bunu kaçırdı ve bu tren geçti. Şimdi günümüzde de yaşadığımız problem dijitalle ilgili, biliyorsunuz. Geçen hafta bir TEDx fırtınası koptu. Eğer TEDx'in ne olduğunu bilmiyorsanız, eğer blockchain'in ne olduğunu bilmiyorsanız, eğer kripto paraların ne olduğunu, Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, ne olduğunu bilmiyorsanız sizden ricam önümüzdeki 3 hafta içerisinde evlerimizde oturuyorken biraz da bol vaktimiz varken lütfen Google'a girin. Kendi çapınızda bir araştırma yapın ve bu bir günde anlayabileceğiniz bir şey değil, 2 günde değil. Ben yaklaşık 1 senedir yani geçen pandemiden beri belli zaman ayırarak bunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Çünkü bu yeni dünyanın başlangıcı olacak. Şimdi nasıl bizim bildiğimiz fiziksel hayatta hani oturmuş şeyler var. Bu dönem aslında özellikle pandeminin de bunu hızlandırmasıyla beraber, çünkü dijitale büyük bir yığılma oldu. Yani hızlı geçtik. Eğer pandemi olmasaydı belki 10 senede olan geçişi biz 1 seneye sığdırdık. Dijitalde şu an bir devrim oluyor. Ben bunu özellikle yani buradaki işte Türkçe kaynaklardan da takip ediyordum. Ama İngilizcem'de olduğu için Clubhouse'daki o odalar ve YouTube'daki videolardan bunun İngilizcesini de takip ediyorum. Yani hem o kaynakları hem bunlar hakkında konuşan insanları. Sizden rica ediyorum. Bu sefer bu yeniliğe kendimize hazırlayalım ve yani böyle mühendis level'ında ya da bir kod yazarı level'ında bunun ne olduğunu bilmemize gerek yok. Ama şu an dünyada bir şey oluyor ve Türkiye'de bunu sadece şu eksende konuşulduğunu duyuyorum. Ethereum'a biraz para yatırdım ama haftaya düşüş bekleniyor, çekeceğim. Biraz para Bitcoin'e yatırdım ama o da işte bir düşüş yaptı, o yüzden daha fazla aldım. Hani bir borsa kıvamında oynanıyor, hatta oynanıyor yani kelimenin adı o, oynanıyor. Ve bu üzücü, çünkü bu yani sadece bir para alıp para yani bir yatırım yapıp para çekmekten daha büyük bir şeyden bahsediyoruz. Dijitalde ve bu bilgisayar ekranlarında yeni bir hayat düzeni, yeni bir işletme düzeni, yeni bir para, yeni bir yönetim sistemi ve bunun adı blockchain. Yani bildiğimiz en yüksek ölçek anlamında ve bu blockchain içinde yeni para birimleri aynı zamanda hani bugün belki bize bir şey ifade etmiyor ama NFT dedikleri yani NFT dedikleri bir sistem. Bu NFT sisteminde kendinize sanat eserleri biriktirebildiğiniz bir sistem. Ben bunların hepsini biliyor muyum? Hayır. Yani bu NFT olayı hala çok oturmadı mesela bende. Önümüzdeki 3 hafta boyunca bunu araştıracağım. Anlamaya çalışacağım. O yüzden sizler de inanıyorum ki yani bu ülkenin aydın gençleri olarak, çoğunuz genç olduğu için beni dinleyen ve kafalarınız açık insanlar olarak dünyada bir şeyler oluyor. Biz bu karamsarlıktan, bu yani ne yüdüğü belirsiz, nereye gittiğimizi bilmediğimiz ve tedirgin hissettiğimiz dönemde bakışımızı başka bir yere çevirelim. Çünkü biz istesek de istemesek de bu tren, yani içinde bulunduğumuz vagon bir şekilde devam edecek. O yüzden önümüzdeki 3 hafta boyunca siz de bir şeyler araştırın, anlayın. Ve emin değilseniz hani birilerine ulaşın, soru sorun. İngilizceniz varsa mutlaka ve mutlaka bunu yabancı yerlerden teklif edin. Bunları anlayın diyorum çünkü yeni bir sistem geliyor. Ve tahmin ediyorum ki bu korona bittiğinde, yani bu tabii ki bu yaz olmayacak. Bir ya da iki senemiz daha var gibi gözüküyor. Bir anda bir sıçrama olacak dünyada büyük ihtimalle. Ve bizim bu alışveriş yapmamızdan belki evlenme cüzdanına kadar ya da tapu sistemlerine kadar her şeyi değiştirecek bir dönem geliyor. O yüzden nereye gittiğimizi takip etmemiz gerek diye düşünüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki Bitcoin, Ethereum falan bunların hepsi dijital para değil mi? Evet, Bitcoin bir dijital para ama mesela Ethereum bir dijital para değil. Ve burada da ben bir hani yatırım yapın, buna bir para alın falan filan böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Yatırım yapmayın. Şu an sadece blockchain nedir? Bu kripto paralar nedir? Yani burada özellikle NFT'lerde dönen inanılmaz bir para var. Yani burada bir para varsa demek ki burada bir şeyler oluyor, bir yenilik var demek. O yüzden biz neden işte Avrupalıların ve Amerikalıların şu an heyecan duyduğu ve dünyada bir yenilik yapmaya çalıştığı dönemde biz neden bunu yapamıyoruz da ülkemizde TODEX gibi bir rezillik yaşanıyor. TODEX dünyada tek bu arada. Yani TODEX'in olayı maalesef. Çünkü şöyle baktığınızda da bir yandan bu kripto şeylerine para yatırmak bir kişisel sınav. Niye kişisel sınav? Çünkü bu varlıklar henüz oturmuş sistemler olmadığı için bazen kendini diyelim 10 dolar yatırdınız oraya. Bir sabah uyandığınızda belki bir hafta sonra belki 5 sene sonra bu para 10 katına 20 katına 30 katına çıkabiliyor. Ve bu kolay para kazanma içinde bulunduğumuz şartlarda çok tatlı geliyor insana. Ama şöyle bir eksisi var. Eğer 10 katına çıkıyorsa 10 katına da düşebiliyor. Ve bu yüzden zaten haberlerde gördünüz evini, arabasını, çocuğunun geleceğini buna yatıran insanlar oldu. Bu tehlikeli bir su. O yüzden kişinin kendini biliyor olması lazım. Kişinin gözünün tok olması lazım. Bu yatırım kısmı, bu apayrı bir şey. Ben sadece diyorum ki bu blockchain nedir? Biraz okuyalım, biraz ufkumuzu genişletelim. Dünya başka bir yere gidiyor çünkü. Hani biz niye alkol içmiyoruz falan, bunları alkol alamıyoruz falan, bunları tartışacağımıza artık yüzümüzü başka bir yere çevirelim diyorum. Şimdi en son bu bölümü en son izlediğim film olan Young Promising Woman'la bitireceğim. Eğer izlemediyseniz yine zaten koyduğum hikayede de Instagram'a önerdiğim bir filmdi. Bu film bende şu hissi yarattı. Hikayemizi anlatmamız gerekiyor. Yani benim yaptığım gibi ya da Virginia'nın yaptığı gibi. Ya da hani kütüphaneme bakayım kimler anlatmış mesela kendini. Ya da Simon'un yaptığı gibi. Ya da Leyla Erbil'in yaptığı gibi. Ya da Sylvia'nın yaptığı gibi. Minnesota'nın yaptığı gibi. Yabancılara geçmiyorum uzamasın diye. Orası özellikle Metis Yayınları, Derya Deniz. Önce hikayemizi anlatmamız gerekiyor. Ama bu bir görev. Bunun dışında gerçekten var olmak için ve bu bahsettiğimiz üçgen içerisinde en yukarı kendini gerçekleştirmeye ulaşabilmek için üretmemiz gerekiyor. Bunun içinde yaratıcılık, bunun içinde kıvrak zeka, bunun içinde çalışkanlık, bunun içinde özveri, bunun içinde merak. Bazen bunları aynı potada toplamak çok zor oluyor. Ben de zorlanıyorum. Hani bu son dönemde yaşadığımız gibi. Ama şöyle çok büyük bir ama var. Başka bir şey bilmiyorum. Başka türlüsünü bilmiyorum. O yüzden devam etmek gerekiyor. Hani bir yandan derdimizi tabii ki anlatalım. Ki bu da içinde yaratıcılığı ve cesareti barındıracak. Onun dışında üretmek, belki yapacağınız şeyler aynıdır bu arada. Kendinizi anlatırken bir yandan da üretmiş olursunuz. Böyle bir ortak küme de olabilir tabii ki. Ama bir yandan da kişinin, benim mesela işte teknolojiye ve aynı zamanda tasarıma olan merakım, işte şu son 2-3 haftadır, yani bir de aynı zamanda bir senedir yani merakım olan bu blockchain'di bilmem neydi bunları anlamakla geçti. Bunlar bir yandan da bu tarz şeyler insanı meraklı yapıyor. Filmi yani işte bu benzer insanlar nasıl devam ediyor diye soruyorum kendime birkaç gündür. Mesela Türkan Saylan nasıl devam etti? Yani Türkan Saylan hayatını idame ettirmek için hani çünkü bir anlattığına göre bir yoksulluk da var hayatında. Standart bir doktor olabilirdi. Kalkıp bütün Anadolu'yu ve Doğu'yu gezip verimi bitirmesine gerek yoktu. Kimse ondan böyle bir şey de istemedi. Hani neden bunu yaptı ya da bunu yapabilecek motivasyonu bilinci var diyelim ama motivasyonu nereden buldu? Bu benim için çok büyük bir soru işareti. Hani çok da ilgimi çekiyor ve bunu düşünüyordum. Yani nasıl motive ediyorlar kendilerini? Ya da Simon yani averaj bir akademisyen olabilirdi. Sadece bildiklerini anlatan. Neden aynı zamanda roman yazdı ya da ikinci cinsiyeti yazdı? Şimdi böyle düşününce ve filmi izledikten sonra hani birkaç gündür böyle hissediyorum dedim ya ve filmi izledikten sonra bir şey tık etti. Bu da hani ben hep anlatıyorum ya filmlerde ya da işte bazen böyle bir anda oluyor falan hani böyle bir şey yok. Yani belki dışarıdan bu an 5 dakikada bu hani size şu an anlattıklarım sanki 5 dakikada aklıma gelmiş gibi gözüküyor olabilir ya da başkası bunu yaptığımda. Ama aslında öyle değil yani. Hani 10 senelik bir emek var belki. 10 senelik bir sürekli kendini merak ettiği için bir şeyleri sürekli merak eden biri var. Ve sorduğum sorular var. O yüzden bir anda aklıma gelmedi yani. Onu demek istemedim. Hani bir yerden bir şey düşmedi yani kafama. Filmi izlerken bir şey anlatılmış filmde yani. Siz de izledikten sonra fark edeceksiniz. Ve çok net anlatılmış. Filmi izledim ve oldu böyle bir şey oturdu sanki içimde. Ve şey gibi geldi. Tamam. Yani ben de bir şeyler anlatmaya devam edeceğim. Zaten bir yerlerde başlamıştım yani buna. Ama aynı zamanda bu arada filmin yönetmeni ödül aldı. Öyle de güzel bir şey oldu yani. Bir de izlemek istediğim Nomadland var. Onu başka bir akşam izleyeceğim. Anlatmaya devam edeceğim. Bir yandan da beni heyecanlandıran şeyler olan işte bu süreçte size bahsettiğim kripto para gibi hiç beklemezsiniz belki ne diyor pek bu bölüm falan demiş olabilirsiniz. Ama dünya başka bir yere gidiyor. Yeni bir yere gidiyor. Ve çok az insanı ilgili görüyorum. O yüzden bir bakın ilginizi çekiyorsa siz de anlamaya çalışın. Dünya bir yere gidiyor. Biz burada arkada kalmayalım yani bu sefer. Böyle hızlı, acayip karmaşık konulardan oluşan bir bölüm oldu. Umarım bilmediğiniz, duymadığınız bir şeyi anlatmışımdır size. Çünkü bunu yapmak benim hoşuma gidiyor. Bildiğiniz, duyduğunuz şeyleri tekrar böyle ısıtıp hani sanki sizin önünüze koymak istemiyorum. Kendim de onu sevmiyorum yani sürekli aynı şeyler kafamda dönüp dolaşınca mutlu olmuyorum. Beni öğrenmek mutlu ediyor. Bunu bir podcast'ta söylemiştim size. Öğrenmekle sevişmek aynı hormonu salgılıyormuş beyinde. Buna hiç şaşırmadım. Çünkü beni çok heyecanlandırıyor. Yeni bir şeyler öğrenmek. Hatta yeni bir şeyler öğretmeyi de seviyorum kendime. Hani illa birileriyle olmasına gerek yok bunun. Kendi başıma yapınca da bundan keyif alıyorum. Umarım siz de bundan sonra Google'a girer, bu konu ya da sizi heyecanlandıran ve vakit ayıramadığınız başka bir konu varsa onu araştırırsınız ve orada kendinizi kaybedip bunu araştırmaya ve sizi bir yerlere götürmesine izin verirsiniz. Kendinize iyi bakın. Ben sunucunuz İpek Eymoğlu.